Ayrım 14.
Yani dedi Habib, şimdi sen bunun için mi savaşırsın? Bunun için mi serden geçti olup hayatını bir pula değişirsin? Yapma Sabit, inanmam buna. Metrislere girerken gözlerini gördüm. Neşeden başın dönmüştü. Bak ben inkardan gelmiyorum. Bizimki nefisle ilgili. Biz de benlik davasındayız. Sen de ben de Hazreti Ali gibi kahraman olmak, kahraman anılmak istiyoruz. Dünya yalan. Bunu ikimiz de biliyoruz. Ölüm ancak bir kavuşma. Bütün bunlar da oyun. Biz de bu oyundan zevk etmeye bakıyoruz. Ben bunun için yeniçeriyim. Başka bir şey olamam. Bunun için yeniçeriyim bu bir. Bu ölüm oyunundan zevk ediyorum. Bunun için yeniçeriyim bu iki. Bu dediğin doğru değil Habib dedim. Bu dediğin doğru olsa sen Nemçe ordusunda da cengaver olur. Ondan da zevk ederdin. Amma büyüttün Sabit dedi. Nemçe'de kafir olarak da olsaydım herhalde şimdi ben de o uğursuz süvarilerden biri olmak isterdim zaten. Tüccar olup mal tartacak halim yoktu ya. Mesele bu değil Habib. Lafı karıştırıyorsun dedim. Demem o ki düğünü devlet için savaşmadığımızı, zevk ettiğimiz için savaştığımızı söylersin. Yanlış mı anladım? Hayır dedi. Aynen öyle söylerim. Nemçeli olsak orada da savaşmak için bir sebebimiz olurdu derim. Tamam, doğru anlamışım dedim. O zaman senin dediğin gibi olduğunu düşünsek, farz etsek ki sen doğru söylersin. Biz bunca insanın kanını kendi zevkimiz için mi dökeriz? Dini devlet için savaşmasam şu garip Nemçelileri niçin öldüreyim ki? Kendi zevkin için dersin. Böyle zevk mi olur Allah'ın belası? Yahu Sabit dedi Habib. Lafı kıçından anlamakta da senin üzerine kimse bulunmaz doğrusu. Beni şeytanın uşağı yaptın çıktın. Kötülük ediyorum, bundan da zevk alıyorum. Sana kalırsa böyle. Öyleyse ben niçin köle avına çıkmadım? Ben niçin cariye ırzına tasallut etmedim? Niçin köyleri, kasabaları yakmadım? Ben sana hayatın oyun olduğundan bahsediyorum. Tavlayı nasıl kuralsız oynamazsan, hayat da öyle, onu da kuralsız oynamazsın. Ben cengaverim. Benim de kurallarım var. Nemçeli'yi öldürdüğümde bu kötülük değil ki. Niçin bize savaşta küfretmeyin diye öğretildi? Düşman cengaverine saygıdan, edebimizi koruyalım diye. Onun işi de bizi öldürmek. Biz öldürmesek o öldürecek. Hem ölüm dediğin ne ki? Ölümü kötü görenin er meydanında işi ne? Ölüm kötü değilse öldürdüğümde niçin kötülük etmiş olayım ki? Sen vicdanın rahat olarak herkesi öldürürsün öyleyse dedim sinirle. Amma taş kafalısın be Sabit dedi. Ben ancak ölüme meydan okuyanları öldürürüm. En azından vicdanım onlardan birini öldürdüğümde rahatsız olmaz. Deminden beri bunu anlatıyorum sana. Ben senin gibi düşünseydim derviş olurdum dedim. Şaşkınlıkla niçinmiş dedi. Tabii dedim bir laf vardır bilirsin. Dünya alt üst olsa dervişin kılı kıpırdamaz derler. Böyle düşünsem niçin senin gibi öldürecek adam aramaya çıkayım ki? Yok ölüme meydan okuyanı öldürürmüşsün falan. Bunlar boş laf. Bütün cenkleri, cengaverler birbirini öldürüp zevk etsin diye mi yaparız? Ben bunun için yapmam. Ben bu cengi yapmasam yarın düşman belki de Edirne'de, İstanbul'da olacağı için yaparım. Zehra nenem, Hatice anam, Zeynep ablam için yaparım. Esnafım, Mehmet babam, ezanı Muhammedi, devleti Osmani için yaparım. Yoksa ne işim var buralarda? Bir köşede derviş olur yaşarım. Habib müstehzi bir edayla sordu. Bu laflarınla dervişlerimi kınarsın Sabit. Bak dedim. İşte lafı sen şimdi kıçından anladın. Dervişlik bir yüce mertebedir ki inşallah hak erenler bir gün bana da nasip eder. Ama ben kuloğlu kulum. 6 yaşımdan beri testiye kurşun atar, keçeye pala sallarım. Bütün bu talimi de boşa gitsin diye yapmadım. Herkes bu mesleği yapamaz. Madem ki böyle mesleğim var, öyleyse ben de bununla hizmet ederim. Seninle aynı fikirdeyim, dedi Habib beni şaşırtarak. Nasıl diye sordum hayretle. Sevdiğin şeyleri saydın. Kimselerin adını verdin. Ben de Edirne'de, İstanbul'da, şurada burada düşman görmek istemem. Ben de anam bacım, sevdiğim tüm kimseleri korumak isterim. Kader işte, benimkiler seninki kadar çok değil. Yoldaşlarımı kollamak isterim. Ama dini devlet der durursun, o kadar uzun boylu değil. Sen öyle dediğinde işin içine benim sevmediklerim de girer. Sevmediklerimi koruyorum diye niçin kendi kendimi aldatayım ki? Sevmediklerim korksunlar benden, Nemçelilerden bile fazla korksunlar üstelik. Bizim kazandığımız cenklerin meyvesini de bizden olmayana yedirmem. Mesele de burada zaten. Sultan Süleyman Kanunnamesi Yeniçeri için ne diyorsa Yeniçeri öyle olmalıdır. Ben bunu bilir böyle söylerim dedim kararlılıkla. Bizim ocağımızın kuralları orada konulmuştur. Sonradan bozulmalar bugünkü perişanlığı getirdi. Yahu Sabit Ağa mı konuşur, sen mi konuşursun anlamadım dedi Habib. Sultan Süleyman Hakk'ın rahmetine kavuşalı çok oldu. Ne Yeniçeri o zamanki Yeniçeri ne de Osmanlı o zamanki Osmanlı. Bir kere o kanunname uygulansaydı şimdi sen Yeniçeri bile olamazdın. Belki babanın belinden bile inemezdin. O zamanlar Yeniçeri ev kuramaz, nikah bile kıyamazmış. Doğrusu da bu zaten. Görmüyor musun şehvet işin içine girince neler oluyor dedim. Yani evlenme olmayınca şehvet olmuyor muymuş diye soruyla karşılık verdi. Niçin lafı karıştırıyorsun diye sinirle karşılık verdim. Bir adamın aklında çoluk çocuk varken iyi cengaver olur mu sence dedim. Elbette olmaz. Bu hususta seninle aynı fikirdeyim. Ama benim niyetim şartların değiştiğini göstermekti. Sultan Süleyman Kanunnamesi'nde sultan hata yaparsa Yeniçeri kulu onu değiştirir diye bir maddede yoktu. Ama biliyorsun ceddimiz bunu yaptı dedi. İyi halt etti dedim. Sultan Osman'ı katlederek o gün bugün ocağımıza kara leke sürdüler. Bu kez Habib sinirlendi. Niçin kara leke sürmüşler? Sultan Süleyman Kanunnamesi'nde padişah Yeniçeri ocağını kaldırmak için düzen kurabilir diye bir madde mi varmış? Sultan Osman bunu yaptı, düzen kurdu, ocağın köküne kastetti. Nasıl ocağın vazifeleri varsa sultanın da vazifeleri olmalı. Ocağı kaldırmaya kalkışan kim olursa olsun Yeniçeri de dersini verir dedi hiddetle. Konuşmanın gidişatı beni huzursuz etmeye başlamıştı. Nereden nereye gelmiştik? Biraz daha uzarsa birbirimizin gönlünü kıracağımızdan endişeleniyordum. Lafı değiştirdim. Yahu dedim, bırakalım bunları. Nemçeliği yendik. Peki şimdi ne olacak? Garip İstanbul. İstanbul'un şekeri yok, unu yok, yağı yok, eti yok ama en önemlisi tadı yok artık. Arif Ağa yok, Sabit yok, yoldaşlar yok. Suyu akmayan bir çeşme gibi İstanbul. Ruhu çalınmış bir beden. Şimdi ruhu çalınmakla kalmadı, bir de işkence ediliyor ruhsuz bedene. Ekim 1788'de Şebeş Zaferi'nin haberi geldiğinde yaşadığımız günler, hatırladığım son güzel günlerdi. Herkes bayram yapıyordu. Sultan Abdülhamit gazi unvanını almış, şenlikler düzenletmiş, ahali her şeyin düzelmeye başladığına inanıvermişti. Abdi Baba'yı bile zafer şenlikleri içinde görmek hayli derde deva bir manzara olmuştu. Ama en önemlisi Arif Ağa'nın ve Sabit'in sağ olduklarının, hatta Sabit'in kahramanlıklarının haberini almıştım. Tüm ev halkı bayram çocukları gibi sevinmiş, Zehra Hanım ordu sefere çıktığından beri ilk kez mutfağa girip yemekler pişirmişti. Derken 1789 yılının Şubat ayında Moskov'un Özi Kalesi'ne aldığı haberi geldi. Sultan Abdülhamit bu haberden sonra fazla yaşamadı. Özi Kalesi'ndeki tüm İslam askerinin ve ahalinin Ruslar tarafından katledildiği haberi ise İstanbul'un üzerine bir daha hiç kalkmayacak kara bir bulut gibi çöktü. Çaresiz anneler, yaşlı babalar, seferde yakını olan, özellikle de Moskov cephesinde olanların yakınları şehrin içinde bir oraya bir buraya koşuşturmaya başladılar. Yeni odalara, eski odalara, ağa kapısına, Baba Ali'ye, artık akıllarına o gün neresi gelirse oraya koşuyor, sonucun boş olacağını bile bile yakınlarından, ordudan haber sormaya uğraşıyorlardı. Yeni padişahın cülusu, tahta çıkış, padişahın Hazreti Ali'nin burcunda doğmuş bir padişah oluşu, cihangirliğinden kimsenin bu nedenle şüphe etmeyişinin doğurduğu ümitler de pek kısa zamanda suya düştü. Fokşan ve Boza bozgunluklarının haberleri İstanbul'a geldiğinde şehir adeta karanlık bir suyun dibine gömüldü. Sultan 3. Selim savaşa ilişkin tüm konuşmaları yasakladı. Çılgına dönmüş olmalıydı. Çardak da dahil kahvehaneleri kapattırdı. Sokakta 3 kişiden fazla gezinen herkes izlenmeye başlandı. Halk kendini şüpheli gibi hissediyordu. Bir süre sonra gerçekten şüpheli davranmaya başladılar. Alışılmadık şeyler oluyordu İstanbul şehrinde. Sokaklarda daha öncesinde alışmadığım kadar çok kadın görmeye başlamıştım. Bunlar kocalarını, oğullarını soran soruşturan, her gün bir devlet kapısına istida veren, çocuklarını beslemek için her gün imarethanelerin önlerini dolduran, durmadan oradan oraya koşuşturan kadınlardı. Artık pek çoğunu göz aşinalığıyla çarşaflarına rağmen tanımaya başlamıştım. Zehra Hanım adeta 38. orta ve başka orta kadınlarının zabiti olmuş, her gün evde pek çoğunu topluyor, onlara yol gösteriyor, hangi durumda nereye gidilmesi gerektiği önce ona danışılıyordu. Geride kalanlara bakacak gücü olmayan kadınlar için para toplanıyor, gereken para toparlanamayacak kadar büyükse Zehra Hanım yanına bir iki yaşlı kadın daha alıyor, Yeniçeri esnafı dolaşmaya çıkıyordu. Kimisinden gönül rızasıyla, kimisinden üstü kibarca örtülü tehditlerle ya erzak ya nakit alınıyor, bunlar dikkatle paylaştırılıyordu. Aile meseleleri dahi Zehra Hanım'a danışılıyor, söz kesmeler, sünnetler, nikahlar ona soruluyor, çoğu da erteleniyordu. Zehra Hanım bunların çoğunu uygun bulmuyordu. Babası hele bir seferden dönsün, ağabeyisi sağ salim evine kavuşsun da şeklinde başlayan cümleler kuruyor, kararın ne olduğu daha baştan anlaşılıyordu. Alışılmadık olan ikinci şey, esnafın birdenbire azgınlaşan mal ve para hırsıydı. Yokluk adeta onlar için varlık demekti. Yokluğun bu tam zıddına gözlerini dikmiş, ona ulaşmak, daha fazlasına ulaşmak için her türlü rezilliği işler hale gelmişlerdi. Malları saklıyor, istedikleri fiyatlardan el altından satıyor, yüklüce istiflemeye gidiyor, fiyatlar iyice yükselince ellerini öpene satmak lütfunda bulunuyorlardı. İşin kötüsü bunların da pek çoğu ocağa kayıtlı Yeniçeri bozmalarıydı. Ordudan toplayabildikleri ganimeti toplayıp, kaçanlarla garip bir kumpas kurmuşlar, cephedeki yoldaşlarıyla alay eder gibi zenginleşiyorlardı. Arada bir şu ya da bu fakire, şu ya da bu dergaha yüklü ve gösterişli bağışlar yapıyor, zevahiri kurtarıyor, iyice utanmaz olanları, fakir babası falan gibi sıfatlar takınıyor, rezilliklerini bu sıfatların arkasına gizliyorlardı. Bereket versin ki kadınlar vardı. Bu rezillerin birinci ilacı kadınlardı. Ahali bunların rezilliğine karşı saraydan boş yere medet umarken kadınlar bunların tatlı aşına durmadan kanın tuzunu katıyorlardı. Özellikle karakulluklardaki genç acemi yeniçerileri kışkırtıyor, yoldaşlarınız cenk ederken bunlar dünya malı istifliyor gibi sözlerle bu delikanlıları tüccarların üzerine salıyor, koparabildikleri her şeyi koparıyorlardı. Coşturulan delikanlılar mesela bir akşam saati ellerinde meşalelerle tüccarın evine ya da deposuna gidiyor, meşaleleri uzatarak deponun ya da evin ahşaplarının ne kadar kurumuş olduğunu gösteriyor ve yangından koruma parası istiyorlardı. Tüccar ahaliden çalıyor, ahali geri almak için tüccar kadar şeytani yollar buluyordu. Ama bütün bu faaliyetler içinde Allah bizi affetsin, kesin olan tek gerçek İstanbul'da hırsız sayısının arttığıydı. Hatta Allah taksiratımızı bağışlasın, İstanbul'un kendisi sanki bir hırsız haline gelmişti. Ahlak ancak çalmanın dereceleri konusunda kendini gösteriyordu. Neredeyse çalmanın kendisi ahlaksızlık olmaktan çıkmış, kimden ne kadar ve niçin çalındığıyla ahlak ölçülür olmuştu. Büyük büyük çalıyor, küçük küçük çalıyor, buna seviniyordu. Ya bu İstanbul'da bir alışkanlık haline gelirse? Abdi Baba apar topar çardağı terk etmek zorunda kalınca postunu Sütlüce dergahına sermişti. Tabii olarak ben de Sütlüce dergahına mekan tuttum. Evde çok kalmıyordum. Belki de kalamıyordum demek daha doğrusu olur. Ev her dakika bir kadınlar hamamı gibiydi. Benden rahatsız oluyor gibi görünmüyorlardı ama ben rahatsız oluyordum. Kendimin için burada olduğu anlaşılamayan bir horoz olarak görmek pek hoş bir his değildi. Bu nedenle sabah ezanıyla kalkıyor, ya marangozhaneye kapanıyor ya da Zehra Hanım'ın babaya da götürmem için sağdan soldan bulduklarıyla hazırladığı çıkını alıyor, Sütlüce'nin yolunu tutuyordum. Abdi Baba her zamankinden daha asabiydi. Huysuz ihtiyarın biri haline gelmiş, günün neredeyse çoğunu dervişleri, muhipleri, Bektaşilik'te tarikat üyesi azarlayarak geçiriyordu. Zavallılar ben gidince seviniyor, Abdi Baba'yı muhabbetle oyaladığım için bana müteşekkir oluyorlardı. Abdi Baba beni görünce sevincini saklamaya çalışıyor. Her zamanki hiddetli ve ateş fışkıran muhabbetine başlıyordu. Yalnız kalmıştı. Muhabbet yoldaşlarının pek çoğu sefere gitmiş ama en önemlisi ve onu en kahredeni bir kısmı da savaştan zenginleşmeye başlamış, mal telaşına düşenler kervanına katılmışlardı. Abdi Baba kırgındı. "Biliyor musun Sarı?" diyordu. "Öğrenmenin yaşı yok. Bu deyuslar bana 70 yaşından sonra ihanetin ne demek olduğunu bir kez daha öğrettiler. Şimdi onlara bunun için teşekkür mü edeceğim?" Bu yalan dünyadan gider ayak insanın ne kadar rezil, ne kadar alçak olabileceğini zaten bilmezmişim gibi. Bir daha ciğerimi oyarcasına gösterdikleri için ne yapmalıyım? Biliyor musun Sarı, davası olan adamın saf bir tarafı mutlaka vardır. Sen istersen böndür de, salaktır de, ne dersen de, ben bunlara saf saf, cumhur devletin, saltanatın kötülüklerinden bahsederken başlarını sallarlardı. Ben de sanırdım ki durum düzelsin istiyorlar, aynı benim gibi ahali için endişeleniyorlar. Benim çözüm yollarımı bu nedenle kabul edip onaylıyorlar. Ben de sevinirdim. Bak Abdi, bugün de 5 kişiye daha doğru yolu gösterdin diye. Meğer bunlar benim söylediklerimi nalınca keseri misali hep kendilerine yontarmış. Ben saltanata atıp tuttuğumda baş sallamalarının nedeni saltanatın hep bana hep bana demesiymiş. Ben adaletsizliği gösterdiğimde eyvallah demelerinin nedeni kendilerine dünya malını götürmenin yolunun kapalı olmasıymış. Şimdi yol açıldı ve hepsi şekere üşüşen karıncalar gibi üşüştüler. Fakirliği övdüğümde meğer kendileri fakir oldukları için gururlanırlarmış. Şimdi zenginlikle gururlanıyorlar. Beni görmemek için sorup soruşturuyor, bulunduğum yerlerin yakınına bile uğramıyorlar. Ah en iyileri, en iyileri de sefere gitti. İnşallah dönecekler, inşallah hepsi sapasağlam geri dönecekler baba, deyiverdim. Abdi Baba sözlerimdeki samimiyetsizliğe sinirlendi. Koca karılar gibi konuşma Sarı, hepsinin sapasağlam dönemeyeceğini, birçoğunun da hiç dönmeyeceğini biliyorsun. Düğüne değil, savaşa gittiler. Hoş bu memlekette düğünde bile adam ölür ya, sustu, hüzünlenmişti. Fakir tam 5 sefere gitti, biliyor musun diye sordu birden. Hayır baba söylememiştin dedim. İşte şimdi söyledim. Gençken bir müddet 64. ortanın imamıydım. Dervişlik zamanımda. Şaşırmıştım. İmam mıydın? Sen mi baba erenler diye şaşkınlıkla sordum. Behey Sarı diye celallendi. Ne zaman anlayacaksın ki insan denen yaratığın çoğu şeriat için yaratılmıştır? Bu insanın çoğu şeriatsız, çobansız kalmış koyuna benzer. Sen tarikatı, marifeti, hakikati herkes için midir sanırsın? Sonra yine bir müddet sustu. Neyse dedi, beni söyleyeceklerimden uzaklaştırdın. Demem o ki seferlerde bulundum. Gittikleri yeri bilirim. Oradan dönüşün nasıl olduğunu da bilirim. Hiçbiri gittikleri gibi dönmez. Bölük bölüktürler. Kaç çeşit dönülür bilirim. Bu pek fazla değişmez. Yaratılış gereği herhalde. Bir bölük çok korkar. Bunların çoğu zaten ölür. Cenk'te önce korkan ölür. Bunlardan dönenlerin yanında yüksek sesle bağırmaya bile gelmez. Ya inme iner oracıkta gidiverir ya da telaşlanıp seni öldürürler. Dünya zevklerine düşerler ama onları da elde edecek cesaretleri kalmamıştır. Aslında sokağa çıkacak cesaretleri bile yoktur da mecburen çıkarlar. Bunları Cenk'te kahramanlık göstermişlerin yanında yöresinde bol bol bulursun. Adeta kendilerinde olmayanı onlardan almaya çalışırlar. Çoğu doğru dürüst iş bile tutamaz. Yoldaşlarının verdikleriyle geçinir, başkalarıyla övünür, sefilce yaşar giderler. Bir başka bölük vardır. Bunlar ölümün farkına cenkte varırlar. Azrail'in nefesini duyduktan kelli iflah olmazlar. Bunları sık sık söyledikleri bir laftan tanıyabilirsin. Baktım ölüme ramak kalmış. Yahu bilmem ne, bak az daha kalıbı dinlendiriyordun gibi laflardır bunlar. Anlam olarak birdir aslında. Demek isterler ki ölümün bu kadar yakın olabildiğini bir anda gördüm. Ama bunlar öncekiler kadar korkmamıştır. Bu nedenle hemen şu 3 günlük dünyada demeye başlar, aniden yitirebileceklerini anladıkları dünya nimetlerinin peşine düşerler. Elde ederler de yangından mal kaçırır gibi telaş içindedirler. Ama bazen telaşları elde etmek istediklerini unutturur. telaşla ele geçirir dururlar. Nimetlerden zevk almak ister ama onu da yapamazlar. Telaş buna engel olur. Dimyat'a pirince giderler durmadan. Çok da haklarını yemeyeyim. Bunlar arasından zamanla durulan, dengesini kuran adamlar çıkar. Son bir bölük vardır ki bunlar ölümle cilveleşmiştir. Ölümü görmüş, tanımış, ölmek istemiş, ölümü sevmiş, hatta ölümü hakkın kendisi sanıp aşık olmuşlardır. Bunları iki kısma ayırmalısın. Bir kısmı ölüme aşık olduğu için hayatı küçümser, hakir görür. Kendi hayatını küçümseyen başkasınınkine niçin değer versin? Vermez zaten. Bunlar sanki ölümle söz kesmiştir. Bunlar için hayat, ölmekle buluşana kadar geçirdikleri zamandır. Öbür kısmı ölümle cilveleşmenin güzel olmasının nedeninin hayat olduğunu anlayanlardır. Hayatın bir vadisi olmasının hikmetini kavrayanlardır. Bunlar telaşa kapılmaz, korkunun esiri olmaz, ölümü de hakla karıştırmazlar. Ölümü de, hayatı da severler. Bu her iki kısmada gerek orduda, gerek halk arasında cesurlar denir. Kahramanlar bunlardan çıkar. Ama unutmamak lazımdır ki bir şeyin hem şeytani hem Rabbani, tanrısal sonuçları olabilir. Her şekilde ahali üzerinde en etkili olacak bölük bu sonuncusudur. Ama unutma sarı, her iki yüzüyle de. Sustu. Keşke devam etseydi diye düşündüm. Sabit'ten haber verseydi. Görünmeyeni gören gözleriyle, yeni Sabit'in nerede ve nasıl olduğunu da bildirseydi. Tam yanından ayrılmak üzere destur isteyecektim ki, şu göçmenlerle ilgilenin sarı diyerek beni durdurdu. Aralarında pek çok can vardır. Buralarda kimsesizmiş gibi kalmasınlar. Halleri çok perişan. Eyvallah baba erenler dedim. Zaten başka ne işimiz var? Beyanname. Ortalıkta bir şaya yürüyüp gidiyor. Doğru mudur, eğri midir bilemiyorum. Ama doğru olduğuna ilişkin bazı işaretler açık açık görülmeye de başlandı. Yüce Allah'ım derman arayan kuluna bazen dermanı hiç ummadığı yerden veriyor. Şaya şu, söylendiğine göre Efrenç ülkesi, Fransa, karışmış, ahali ayaklanmış. Biz kral, kilise, din, saltanat istemiyoruz. Herkes eşittir, hürriyet ve adalet istiyoruz diyorlarmış. Bunu demekle de kalmamış. Kralı, kraliçeyi, beyleri, ağaları, papazları devirivermişler. Beylerin saraylarını, papazların kiliselerini başlarına geçirmiş, cumhur hükümeti kurmuşlar. Bunlara cumhuriyetçiler deniyormuş ve alametleri de kırmızı, mavi, beyaz renkteki halkalarmış.